Diğer dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle hac mevsimi yaklaştığı için, hacılarımız hazırlıklara başladıkları için haçla ilgili bir takım sorular ulaşıyor. Haçla ilgili bazı bilgiler vermek bu mevsimde en güzel ve hacca gidecek kardeşlerimiz için bir hazırlık olur diye düşünüyoruz. Şimdi tabii bildiğimiz gibi dünya gezegeni üzerinde çok eskilerden beri bilinen kutsal yerler var. Ve bunlar da hep dikkat edilirse Orta Doğu'da, Arabistan taraflarında şekillenmiş ve tarih boyunca da böyle gelmiş. Bunlar neresi? Kabe-i Muazzam'ı var, Mescid-i Aksa var o çevrelerde. Ve peygamberlerin de pek çoğu hep o bölgelerden gelmiş ve yeryüzüne dağılma oralardan olmuş. Zaten bu bölgenin aslında önemi şuradan da kaynaklanıyor. Bildiğimiz gibi Hazreti Adem ile Havva cennetten yeryüzüne, dünya gezegenine indirilince nereye indirildi diye bir soru akla geliyor. Yine merkez orası oluyor dikkat edilirse. Gerçi Hazreti Adem'in Hindistan tarafı Serendip Adası'na indirildiği rivayeti var tefsirlerde. Daha önceki kitaplardan gelen bilgilere dayalı. Hazreti Havva şimdiki Arefe dediğimiz Arafat, Arefe günü o kelimeden geliyor zaten. Arafat Dağı dediğimiz Arafat Dağı'na indiriliyor Hazreti Havva. Hazreti Adem oraya geliyor. Dolayısıyla Arafat Dağı'nda Hazreti Adem ile Havva buluşmuş oluyorlar. Yani şimdi hacılarımızın vakfe yaptıkları, yani Arafat Dağı'nda vakfe yapılan belli sınırlar var. Bildiğimiz gibi haccın bazı şartları var. O şartların içinde tabii ihram, mikatlarda dışarıdan gelenler için ihramı girdikten sonra Arafat'ta vakfe, bir de Kabe-i Muazzama'yı tavaf haccın ana rükünlerinden oluyor, şartlarından oluyor yani. Bu iki şarttan birisi eksik olunca hacı, hacı olamadan dönüyor. Yani Arafat'a ayak basacak bir hacı gittiği zaman Kabe-i Muazzama'yı tavaf edecek. Hangi günlerde? Tabii ki bayram günlerinde olmak üzere. Bayramın ilk üç gününde veya daha sonrasında da eğer gecikmeler olduysa farz tavaf yapılabiliyor. Bu iki ana esas, ana rükün içinde dikkat edilirse Arafat'ta vakfe var. Vakfe, yakıfı, vakfen durmak, saygı duruşu yapmak gibi bir an oraya ayak basmak anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla ilk iki insanın, Hazreti Adem ile Havva'nın orada buluşması, yeryüzüne dağılmanın oradan olması sanki o bölgeye tabii ki çok bir önem kazandırıyor. Mesele buradan başlıyor. Yeryüzüne insanın ilk inişi, ilk iki insanın buluşması, ilk aile yuvasının kurulması, Meşar-ı Haram var Müzdelife'de. Mesela Müzdelife'deki Meşar-ı Haram'da Hazreti Adem ve Havva'nın ilk evlerini inşa ettikleri ya da barındıkları, orada aile yuvasının geliştiği rivayetleri var gelen tefsir bilgilerinde. Dolayısıyla o bölge insanların yayıldığı bir bölge olarak kendisini gösteriyor. Ondan sonra Kabe-i Muazzam'ın inşasının da yine ta Adem Aleyhisselam'a kadar dayandığı rivayetleri var. Mesela Âl-i İmrân suresi 96. ayet-i kerimeye baktığımız zaman şöyle buyuruyor. İnne evvele beytin vüdü'alin nâs. İnsanlar için vaaz edilen, inşa edilen ilk beyt, ilk mescit, ilk kutsal olan mescit, yer neresi? Lellezî bibekkete mübareken ve hüden lil âlemîn. Âlemler için bir hidayet rehberi olarak ve bir mübarek belde olarak belirlenen Bekke'de, Mekke'dedir. Mekke'de. Bir Bekke, Mekke anlamında Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. Dolayısıyla bu beytin hem mübarek olarak hem de alemlere bir uyarıcı, bir şair, bir rehber, bir yol gösterici, ışık tutucu olsun diye insanlar için yeryüzünde ilk inşa edilen yer ki Kabe-i Muazzama'dır ve Mekke'dedir. Bu ayet-i kerimede bu ifade buyuruyor. Yeryüzündeki demek ki ilk mescit, ilk mabet Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Muazzama'dır. Devam ediyor ayet-i kerime. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. Orada bir takım apaçık ayetler, ibretli olaylar, hikmetli şeyler vardır. Tarih boyunca olmuştur. Hatıra olarak gelmiştir. Oraya gidenler bunları hatırlarlar, yaşarlar, öğrenirler. Orada birçok ibretler vardır. Makamı İbrahim, İbrahim'in makamı vardır. İbrahim'in oraya ayak basması. Ve ayrıca İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe-i Muazzama'yı inşa ederken iskele olarak kullandığı bir taşa ayağını basmış, orada ayağın izi kalmış diye kabul edilir. Ve şu anda bir camekenin içinde makamı İbrahim makamı diye, İbrahim'in ayak izi diye bu iz orada izlenir. Gidenler de bunu görüyorlar, görürler. İşte makamı, orada İbrahim'in makamı da vardır. Hatıra olarak. Ve men dehalehu kâne âminen. Kim oraya girerse emniyette olur, güvende olur. Orada insanlar emniyette, güvende olmalıdır. Kendini güvende hissetmelidir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Hep o bölge genel olarak güven içinde tutulmuştur Yüce Allah tarafından. Tabii zaman zaman saldırılar, çatışmalar olmamış değildir. Mesela Ebrehe ne yaptı? Ordularıyla Mekke'ye gelerek Kabe-i Muazzama'yı yıkmak istedi. Ne zaman? Peygamberimizin doğumundan önceki bir dönemde, yakın bir dönemde Ebrehe Mekke'ye kadar geldi. Fillerin de özellikle orduya katıldığı bir orduyla Kabe'yi yıkacaktı. Niçin yıkacaktı? Kendisi Yemen'de kutsal bir mescidi ben buraya yapıyorum. İnsanları buraya çevireceğim. Kabe'ye olan ziyareti engelleyeceğim diye kıskançlık meydana geldi Ebrehe'de ve Yemen'e Kabe-i Muazzama'nın yerine kendisi bir mescit yaptı. İnsanları oraya çekmek için Kabe'yi yıkması gerekiyordu. Tabi yaptı ama kendi mescidine rağbet edilmedi. Hatta mescidine insanların rağbet etmediği gibi itibar etmediklerini, hatta hakarete varan bazı hareketlerin de olduğunu görünce Kabe'yi yıkmaktan başka çare kalmadı diyerek orduyla Mekke'ye geldi. Tabiatıyla Peygamberimizin dedeni Abdülmuttalip o zaman hayatta, ona efendim onun develerine falan hayvanlarına el konulmuş durumdaydı. Bunları isteyince efendim sen dünya malı peşindesin, biz Kabe'yi yıkmak için geldik denildiğinde ben bu hayvanların sahibiyim, ben onları istiyorum. Kabe'nin sahibi ise Allah'tır, Allah onu koruyacaktır cevabını Ebrehe verdiği biliniyor. Dolayısıyla burada insanların yine Kabe-i Muazzama'ya olan saygısı, ziyareti, Yüce Allah'ın himayesinde olduğunu bildikleri anlaşılıyor Kabe-i Muazzama hakkında. Neyse ondan sonra bildiğimiz gibi Ebrehe saldırmaya kalkıştı ama filler ilerlemedi. Bu arada Ebabil kuşu denilen kuşların attığı taşlarla Ebrehe'nin ordusu helak oldu. Bunlar Fil suresi diye Lilafi Kureyş'in diye başlayan sure-i celil'de de anlatılır. Zaman zaman tabii Kabe-i Muazzama'ya bazı savaşlar sırasında da Mekke-i Mükerreme'nin savaşa girmek durumunda kaldığı zamanlarda kısa süreli bazı şeyler oldu. Kabe'ye zarar vermeler ama tekrar Kabe-i Muazzama hemen eski haline getirildi. Tabii bir de bildiğimiz gibi bir Nuh tufanı yaşandı. O zamanda da Kabe-i Muazzama'nın o bölgenin bir ara insansız kaldığı ve Kabe-i Muazzama'nın tamamen yeryüzünden görünür olmaktan çıktığı kabul edilir. Bu da şöyle oluyor bildiğimiz gibi. Nuh Aleyhisselam gemiye sadece yanına iman edenleri aldıktan, hayvanlardan gerekli örnekler alındıktan sonra Orta Doğu sular altında kaldı. Bir rivayete bütün dünya, daha yaygın olan rivayete göre ise Orta Doğu'nun sular altında kaldığı kesin. Dolayısıyla bütün Orta Doğu sular altında kalınca Kabe-i Muazzama da o arada izi kayboluyor. Rivayete göre 5-6 ayın üzerinde sularda Nuh Aleyhisselam'ın gemisi dolaştıktan sonra Nesabler Vestevet alel Cudiyyi ayet-i kerimesine göre gemi Cudi Dağı'na oturdu. Karaya oturdu. Nereye? Cudi Dağı'na. Cudi Dağı nerede? Bir rivayette Cudi ismiyle şu anda Güneydoğu Anadolu'da bir dağ var. Orası diyen görüşü var. Fakat Muhammed Hamdullah'ın ve bir takım başka bilginlerin tespitlerine göre de sular çekilirken en yüksek dağ neresiyse orası görünür. Gemi oraya doğru gider. Bu da Ağrı Dağı'dır. Ararat diye geçiyor Tevrat'ta, eski kaynaklarda Ağrı Dağı'nın ismi. Kısaca sular çekilince Cudi Dağı Güneydoğu Anadolu'da çok daha Ağrı Dağı'na göre yüksek değil. Seviyesi düşük kara parçası olarak. Dolayısıyla Ağrı Dağı'na geminin karaya oturmuş olması ilk akla gelen pozitif bilim bakımından da en yüksek dağ olması sebebiyle sular çekilince orası görülür. Gemi oraya yönelmiştir ve oraya, o karaya oturulmuştur. Oradan insanlar tekrar yeryüzüne dağılmıştır görüşü var. Şimdi bu duruma göre iki nokta meydana geldi dikkatle dünya gezegeninde. İnsanların birinci dağılışı Arafat Dağı'ndan, Hazreti Adem ile Havva'nın kurduğu aile yuvasından, onların çocuklarından, torunlarından yeryüzüne Adem oğulları, Adem kızları dağılmış. Nuh tufanından sonra ise Ağrı Dağı'nı esas alırsak veya Cudi Dağı'nı alalım, şimdi Güneydoğu fark etmiyor. Sonuçta yine Orta Doğu'da olan iki noktadan insanların tekrar yeryüzüne dağıldıkları tarihi bilgilerde genel olarak görülüyor. Şimdi bu bölgenin buna benzer özellikleri var. Tabii Nuh tufanından sonra artık Orta Doğu'da Mekke-i Mükerreme ve oralarda insanlar falan yok. Kabe-i Muazzama da görülmüyor. İşte ondan sonra İbrahim Aleyhisselam döneminde konu ilk defa devreye tekrar sokulacak. Ve İbrahim Aleyhisselam yine Güneydoğu Anadolu'da. Özellikle Nemrut'la olan mücadelesinin arkasından bildiğimiz gibi ateşe atılmak istendi Hazreti İbrahim. Fakat Kale ya naru kuni berde ve selamen ale İbrahim ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Cenab-ı Hak ateşe, ey ateş, İbrahim'e serin, soğuk ol. Berden ve selamen. Bert. Yani soğuk ol ve selam ara İbrahim'e, selamet ver, güvenlik ver. Zarar verme diye Cenab-ı Hak ateşe emretti. Bir anda ateş adeta güldü gülistanlı gibi İbrahim Aleyhisselam arasına aldı. Mancınıkla uzaklardan atıldı Hazreti İbrahim ateşin yandığı yere. Ama düştüğü yerde ateş bir anda Hazreti İbrahim'e sükunet veren, sulh veren, ona zarar vermeyecek bir şekle giriverdi. Neyse ondan sonra Hazreti İbrahim zaten Nemrut'un da sinek ordularıyla helak olduğu ayetlerde, hadis-i şeriflerde uzun uzun anlatılır. Nemrut'un artık orada avanesinin hak dine girme imkanlarının kalmadığını görünce oradan Hazreti İbrahim Şam'a, Filistin'e göç ediyor. Lut Aleyhisselam da bir rivayette yeğeni oluyor Hazreti İbrahim'in. Ailece oraya göç ediyorlar. Hanımı Hacer de yanında Hazreti İbrahim'in. Ondan sonra Hazreti İbrahim'in bir ara Mısır bölgesine tebliğ amacıyla gidiyor peygamber olarak. Fakat orada tabii Mısır kralı hak dine girmediği gibi Hazreti İbrahim'in yanındaki Hacer'e göz koyuyor. Hazreti Hacer'i hatta saraya aldırıyor zorla ve sahip olmak istiyor. Orada Hazreti Hacer çaresiz kalınca Allah'a dua ediyor. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde bu bildirilir. Ya Rabbi beni bu kişiden koru. Senin himayene sığınıyorum. Ben bir peygamber hanımıyım. Yabancı erkek benim efendim saçıma bile değmemiştir. Bu bana nasıl hakim olabilir, sahip olabilir ya Rabbi? Sen her şeye kadirsin, hakimsin. Şu anda beni de görüyorsun ya Rabbi. Senin himayene giriyorum. Beni koru diye dua ettiği anda Hazreti Hacer, Mısır kralı felç geçiriyor. Bir anda yere düşüyor. Tabii biraz sonra kendisine geldiğinde tekrar saldırmak istiyor Hazreti Hacer'e. İkinci defa duasını Hazreti Hacer tekrarlıyor. Ve kral tekrar kendisinden geçiyor ve işin içinde olağanüstü bir durum olduğunu anlayınca da Hacer'i bırakıyor. Ve kısaca oradan geri dönüyorlar. Yani Filistin'e dönüyorlar. Tabii bu aslında Hazreti İbrahim'in bu sözünü ettiğimiz ilk eşi Hacer değil, Sare'dir. Onu ifade edelim. Hacer Mısır'dan Hazreti İbrahim'in ailesine dahil olacaktır. Yani Hazreti İbrahim'in kısaca aslında Güneydoğu Anadolu'dan Filistin'e beraberinde olduğu eşi Sare'dir. Mısır'a gittikleri kralın da saraya aldığı Hazreti Sare'dir. Hacer kral tarafından Hazreti İbrahim'e hediye edilen bir cariye olarak aileye dahil oluyor. Daha sonra Hazreti İbrahim Hazreti Sare'nin çocuğu olmadığı için Hazreti Hacer'le evleniyor. İşte İsmail Aleyhisselam Hazreti Hacer'den dünyaya gelecek ve eşler arasındaki bir kıskançlık sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazreti İbrahim Hacer'i ve İsmail'i yanına alarak şimdiki Mekke'ye gelecek. Mekke'nin bulunduğu yere. Tabii Kabe-i Muazzama yok o devirde. Nuh tufanından sonra izi kaybolmuş durumda. Şimdi Kabe-i Muazzama'nın olduğu yerde Hazreti Hacer'le İsmail'e işte bir gölgeli gibi bir barınma yerini Hazreti İbrahim yapacak. Orada onları bırakıp tekrar Filistin'e dönecek. İşte orada Hazreti Hacer'in de bir Hazreti İbrahim'e söylediği sözler var. Ayrılırken, ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun diyor. Bu insanın geçmediği bu ıssız yerde kime bırakıyorsun? Hazreti İbrahim, Allah'a bırakıyorum, Allah'a emanet ediyorum deyince, o zaman gidebilirsin, Allah beni de bu küçük yavrumu da İsmail'i de koruyacaktır. Aç da bırakmaz, susuz da bırakmaz diyerek teslimiyet gösteriyor. Tabii bu gerek Sare'nin gerek Hacer'in bu duaları gerçekten çok ihlasla, samimiyetle yapılan dualardır. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, güvenerek gerçek bir tevekküldür. Yani zaten başka alternatif de yok. O anda Allah'a öyle güveniyor, sığınıyor ki ya Rabbi sen her şeye hakimsin, kadirsin, her şeye gücün yeter. Ben senin himayene giriyorum dediği zaman gerçekten de Cenab-ı Hak hemen onların ihtiyacıyla ilgili tecellileri meydana getiriyor. Nitekim Hazreti İbrahim oradan ayrıldıktan sonra Cürhimi aşireti diye Yemen tarafından gelen bir Arap aşireti Suriye tarafına gidiyormuş aslında. Yolunu değiştiriyor ve dolayısıyla şimdiki Mekke'nin olduğu yere geliyor. Ve bu arada tabii ki bu arada Hazreti Hacer'in su ihtiyacı sebebiyle Safa ile Merve arasındaki koşuşturması var. Mesela inne Safa ve Merve'nin min şairillah ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Safa ile Merve arasında en yüksek olan tepelere kadar giderek etrafta su olup olmadığını araştırıyor Hazreti Hacer. Ve bu arada çocuğun oynadığı, Hazreti İsmail'in oynadığı kumların tarafında bir su kaynağının meydana geldiğini fark edince de geliyor. Zem, zem, zem diyor. Dur, dur, akma, akma. Önünü kesiyor suyun. İbranice dilinde. Dur, dur, akma. Yani o kadar su ihtiyacı var ki suyun kumların arasında akıp kaybolacağını düşünerek önünü kesiyor, set yapıyormuş kumun önüne. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer Hacer acele edip de zem zem zem demeseydi su, zemzem suyu ırmak olup akıp nehir halinde gidecekti. Ama orada kaynak halinde kaldı buyuruyor Peygamberimiz. Dolayısıyla şimdiki zemzem suyu ilk defa Hazreti Hacer'in ve Hazreti İsmail'in ihtiyacı sebebiyle orada Cenab-ı Hakk'ın ikramı oluyor. Ve günümüzde de hala devam eden zemzem işte o gün başlıyor. İşte Cürhimi aşireti su ihtiyacı sebebiyle bir bakıma o tarafa yönelmiş. Kuşların hareketinden bunu fark etmiş. Ve oraya geldiklerinde Hazreti Hacer ile küçük yavrusu İsmail'i görüyorlar. Ve dolayısıyla iki artık aile diyelim. Hazreti İbrahim'in ailesiyle Cürhimi aşireti orada beraber yaşamaya başlıyorlar. Cürhimi kadınları da var. Hazreti Hacer'i himayelerine alıyorlar. Ve ondan sonra yavaş yavaş Mekke kenti şehri kurulmaya başlanıyor. Tabii Kabe-i Muazzama yine ortada yok. Hazreti İbrahim daha sonra tabii ki geliyor. Yine şimdiki Mekke'nin olduğu yere eşini, oğlunu ziyaret için. Bir geldiklerinde Hazreti İsmail'in bir kurban olayı var bildiğimiz gibi. Onlar yaşanıyor. Daha sonra İsmail Aleyhisselam büyüdüğü bir dönemde geldiğinde Kabe-i Muazzama'yı inşa vazifesini Hazreti İbrahim alıyor. Ondan sonra Kabe-i Muazzama'yı Cebrail Aleyhisselam'ın gösterdiği temeller üzerinde inşa ediyor. Şimdi Kabe-i Muazzama'yı Hazreti İbrahim Aleyhisselam tarihi temellerin üzerinde inşa etmiş ve günümüze kadar da bu devam ede gelmiştir. İşte Hazreti İbrahim ile İsmail Aleyhisselam ve şeylerde yardım ediyorlar artık. Cürmi aşiretin erkekleri de Kabe-i Muazzama'nın taşları inşa ediliyor. Dolayısıyla Hacer-ül Esved denilen siyah taşında bir semadan indiği rivayeti var. Bir oradaki bir dağdan özel olarak getirilerek yerine işaret olarak konduğu rivayetleri var. Şimdi ayet-i kerimelerde daha önceki Kabe-i Muazzama'nın ilk inşa edilen mabet olduğu bildirildikten sonra Velillahi alennâsi hiccül beyti min istâileyhi sebilen. Dolayısıyla bu Kabe-i Muazzama'ya gücü yeten, oraya gitmeye gücü yeten herkese orayı hac etmesi, ziyaret etmesi insanların üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Hiccül beyt, beyti, Kabe-i Muazzama'yı hac etmek, ziyaret etmek insanların üzerinde Allah'ın hakkıdır. İnsanların bir görevidir. Kim için? Men istetâ ileyse bilen, oraya yol bulabilen, gitmeye gücü yeten. İşte buna istaa diyoruz. Vize alarak, yol parası temin ederek, herhangi bir yasaklamayla karşılaşmadan, elindeki maddi imkanlarıyla oraya kadar gitmeye güç yetirebilen kimselere Kabe-i Muazzama'yı hac etmek farzdır diyoruz. Ve men kefera fe innallaha ganiyun alil alemin. Kim bunu inkar ederse, yani ne olacak? Orada bir mescit var, burada da mescit var. Kabe ile buradaki mescidin ne farkı var? Hacca gerek yok gibi bir inkarcılığın içine girerse bir kimse, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstagnidir. Böylesi kendisi, kendi inancıyla, inkarcılığıyla baş başa kalır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Böyle bir Kabe-i Muazzama ziyaretine Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yoktur ama insanların ihtiyacı vardır. Ve bu eğer gücü yeten kimse tarafından böyle bir ziyaret yapılırsa Cenab-ı Hak bunun ecrini verir manasında inkarcılara karşı da ayet-i kerimenin sonunda bir uyarı yapılmış. Şimdi tabii bir kimsenin üzerine hac farz olduktan sonra maddi imkanları müsait, gitme imkanı da var. Vize alma hakkı imkanları da doğdu. Acaba hemen ilk yılda üzerine farz olur olmaz gitmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu konusunda İslam alimleri, fakihler bunu incelemişler. İmam-ı Azam Ebu Yusuf ve Ahmet İbni Hanbel'e göre, yani Hanefilerden iki imam ve Hanbeli mezhebine göre hac fevri kabul edilmiş. Yani ilk fırsatta hacca gitme imkanı doğan kimsenin bunu geciktirmeden hemen o yıl hac yapmaya çalışması gerekir demişler. Fevri. Fakat Şafilere ve İmam Muhammed'e göre Hanefilerden umridir. Yani ömür boyunca uygun olan bir zamanda gidebilir, ziyaret edebilir şeklinde. Fakat yine de acele etmesi sünnettir demiş bu mezheplerde. Yani imkanı olduğu zaman 20 yaşındayken, 30 yaşında, 35 yaşında, kaç yaşındayken hacca gitme imkanı doğduysa bir kimsenin en azından sünnettir acele etmesi. Fakat Ebu Hanife ile Ebu Yusuf ve Hanbeli mezhebine göre ise farz kuvvetinde ilk anda madem imkanları var, hemen gitme imkanı da doğdu, gitmesi gerekir diyor bu üç imam. Hanefilerin, Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'un, Hanbelilerin görüşünde. Fakat Şafilerde ve İmam Muhammed'in görüşünde ömür boyu acele etmeyip uygun bir zamanda gidebilir deniyor. Tabi üzerine farz olup da gidemezse bu sefer bu defa borç kalır bildiğimiz gibi. Mesele burada. Yani gitme imkanımız doğmuş, zengin durumdayız falan ve bu arada bir trafik kazasında vefat etmişiz. Hacı ihmal etmişiz. Gitme imkanımız olduğu halde bu arada trafik kazasında vefat etmişiz. Şimdi vasiyet ettiysek bu arada ben hac imkanım olduğu halde gidemedim, geciktirdim, ihmal ettim. Şu 5000 euro veya 8000 euro neyse hac için ayırdım. Bununla bir hac naibi vekil gönderilsin dediyse mirasçıları onu yerine getirmek zorunda. Yani onun yerine hac bir kişi bu para verilecek, hacca gönderilecek. Vasiyeti yoksa da mirasçıları bunu biliyorlarsa o zaman oğlu kızı aileden birisi veya dışarıdan birisine yine onu, tercihen onun miras parasından 5000 euro, 7000 euro ne kadarsa haccın masrafı bu parayı vererek onun yerine hacca naib göndermeleri mümkündür. Kendileri de gidebilirler. Hele çocukları kendi oğlu kızı babalarının yerine, annelerinin yerine o niyetle naip sıfatıyla tabii hacca gidebilirler. Tercihen miras parasıyla giderler. Ama miras parası olmayabilir. Daha sonra fakir düşmüştür. Veya miras dağıtılmış, konu kapanmıştır. Buna rağmen ileriki yıllarda oğlu veya kızı babasının, annesinin niyetiyle hac yapsa bu da yeterli olur diyor İslam alimleri. Özellikle yani çocukları ve torunları tercihen vasiyet olmasa bile hacı ihmal eden, hac yapamayan anne veya babası için hac yapsa bu da onun adına yapılmış sayılır diye kabul ediliyor. Yani haçta niyabete Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiş. Çünkü sahabelerden birisi veda hacına çok yaşlı olduğu için katılamayacağını bir rivayette oğlu, bir rivayette kızı Peygamberimize arz etmiş. Yani böyle böyle babam imkanlarımız var demiş. Hayvanımız var, maddi imkanlarımız müsait. Ama çok yaşlı, atın üzerinde bile duramıyor demiş. Devenin üzerine duramıyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam o zaman onun yerine haç yapmaya izin vermiş. Haç niyabeti dediğimiz naip olarak bir kimsenin başka birisinin yerine haç yapamayacak duruma düşmesi sebebiyle hastalanması, yatalak olması, maddi imkanları müsait olduğu halde kendisinin gidememesi durumunda kendisinin yerine başka birini hacca göndermesi mümkün oluyor. Üzerinden hac farizasının düştüğü kabul ediliyor. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde mesela hac yapmakta acele ediniz buyurmuş. Çünkü ölümün ne zaman size geleceğini bilemezsiniz. Şimdi bu hadis-i şerife göre işte mümkün mertebe yine de ilk farz olduğu yılda gitmeye çalışmak gerekir. En azından bu sünnettir diye mezheplerde değerlendirilmiş. Dolayısıyla bir kimsenin haçla yükümlü olabilmesinin bu duruma göre Müslüman olması, akıl ve bali olması, hür olması, bir de vakit bakımından belli vakitte olması, yani haç mevsiminde bildiğimiz gibi olması gerekiyor. Zilhicce ayı, Şevval ayından daha öncesinden de gitme imkanı var bildiğimiz gibi. Yani aslında haç mevsimi ne zaman başlıyor? Ramazan bayramı sabahından itibaren başlıyor. Yani Ramazan ayı sona erip Ramazan bayramı sabahı şafak söktüğü andan itibaren haç mevsimi başlıyor. Hanefi'ye göre 2 ay 10 gün devam ediyor. Yani Zilhicce ayının 10'una kadar. Diğer mezheplerde Malikilere göre 3 bütün ay haç mevsimi olarak, haç yapılacak aylar olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Ramazan bayramı sabahından itibaren bir kimse hacca giderek bir umre yapsa, ondan sonra umre ihramdan çıktıktan sonra Hicaz'da kalsa, bayram günlerinde de, kurban bayramı günlerinde de diğer haç menasikini yerine getirerek hacdan geri dönebiliyor. Yani 2 ay, 2,5 ay, 2 ay 10 gün gibi bir süreyi, 2 ay 12 gün gibi bir süreyi orada geçirerek haç mevsiminin tamamında ben orada olacağım dese buna da kapı açık tutuluyor. Yani haç mevsimi dendiği zaman söylediğimiz gibi 2 ayın üzerinde, 2 ay 10 gün, 2 ayın 10 günün üzerinde bir süreci kapsıyor. İşte o vakite riayet etmek de gerekiyor. O yüzden ben başka zamanda giderim aynen haçtaki gibi. Arafat'ta vakfe yaparım, Müzdelife'ye gider, onun vakfesini yaparım, şeytan taşlamaları yaparım, Kabe-i Muazzama'yı tavaf eder, dönerim dese bir kimse, bu haç ayları dışında bunu bu şekilde yapmaya kalksa, bu olmaz tabii ki. Yani vakit dediğimiz zaman, mesela öğlen namazını kılacağım dediğimiz zaman, güneşin tepe noktasından batıya yönelmesi lazım. Yani üzerimize öğlen namazı farz olmalı ki, biz öğlen namazını kılmış olalım. Öğle namazı daha 2 saat varken ben 2 saat erken kılayım deme imkanımız olmaz. Vakit girmemiş çünkü. Üzerimize öğle namazı farz olmamış durumda. Haç da böyle. Haç mevsimi girmeli ki onu o bayram günlerinde, kurban bayramı günlerinde Kabe-i Muazzama'yı tavaf edelim. Erkence gittiysek dolayısıyla bir umre yaparız. Umre ihramdan çıkarız. Ondan sonra bayram günlerini bekleyebiliriz. Erken gitme sebebiyle geniş bir alana hac yayılabilir. Ama asıl vakit dediğimiz haccın rükünlerinin eda edileceği, yerine getireceği zaman nedir? Arefe günü Arafat'ta vakfe mesela. Vakfeyle başlıyor aslında. Arafa günü vakfe ne zaman yapılır? öğlen güneş tepe noktasından batıya yöneldiği, yani öğlen namazı vakti girdiği andan itibaren ertesi gün şafak sökünceye kadar bildiğimiz gibi Arafat vakfesi yapılabiliyor. Yalnız bunun tabii ki gündüz kısmında yapılması, hatta güneş batıncaya kadar orada beklenmesi Hanefi mezhebinde vacip hükmünde oluyor. Dolayısıyla ondan sonra her nasılsa bir gecikme olduysa, akşam namazından sonra gece kısmında biz Arafat'a gidebildiysek o da olabiliyor. Yani ertesi sabah şafak sökünceye kadar bir kimse Arafat dağına ayak basamadıysa hacı olmadan geri dönüyor. Yani haccın ana rüknü bu oluyor. Dolayısıyla Arefe günü kısaca öğlen namazından önce veya o arada Arefe günü Arafat dağına ulaşacak şekilde Mekke-i Mükerreme'ye gidenler o yılın hacına yetişmiş olurlar. En erken de Ramazan bayramı sabahından itibaren başlayarak demek ki hac niyetiyle oraya gitme imkanı var. En geç olarak da Arefe günü ta sabah ezanları okunmazdan önceye kadar Arafat dağına ayak basabildiysek o yılın haccını yapma imkanımız söz konusu olabiliyor. Aksi halde hacı olmadan geri dönme durumu söz konusu. Vakit dendiği zaman işte o vakitlere riayet etme gerekiyor. Hatta öyle ki Arafat dağına çıkma, orada vakfe yapma için herhangi bir şart da yok. Yani Adem oğlu Adem kızı olarak oraya gitmemiz. Hatta İslam alimleri baygın bile olsa diyorlar. Komada olsa, ambulansla götürülse mesela. Hastalandı bir kimse. Arefe günü Arafat'a gitmezden önce efendim onu bir ambulansla Arafat'a götürelim. Açılır, şifa bulur ümidiyle ambulansla götürdünüz Arafat'a mesela. Baygın kendisine değil. Adem oğlu, Adem kızı olarak onun bedeninin demek ki bir beşer olarak oraya ayak basması yeterli oluyor. Abdestli olması, abdestsiz olması, adetli olması bir hanımefendinin hangi durumda olursa olsun Adem oğlu, Adem kızı Arafat'ta vakfe yapma hakkına sahip kabul ediliyor. Doğrudan doğruya aklı başında olmasa bile o sırada Arafat'a çıktığını bilmese bile ambulansla götürüldüğü zaman yine vakfeyi yerine getirmiş oluyor. Daha sonrasında işte serumla, ilaçlarla falan kendisine geldi. Baygınlığı geçti diyelim bir kimsenin. Ondan sonra bayram günlerinde Kabe-i Muazzama'yı tavaf etti. Dolayısıyla hacını tamamladı diye kabul ediyoruz. Hacı olarak oradan dönme imkanı oluyor. Hanımlarla ilgili bazı özel şartlar da var bildiğimiz başta. Mesela yanında mahreminin bulunması. Hanımın tek başına hacca gitmek yerine yanında mahrem akrabası dediğimiz babası, amcası, ağabeyi, kocası gibi veya büyük oğlu gibi bir mahreminin bulunması kadının gerekir demiş Hanefi mezhebi özellikle. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin la tusafir mer'atu fevka thalat eyyam ila ma'di rahmi mahremin diye bir hadis-i şerifi var Allah Resulü'nün. Bir kadın yanında mahrem akrabası olmadıkça 3 günden uzak yolculuğa çıkmaz veya çıkmasın buyurulmuş. La tusafir veya la tusafiru. Yani dolayısıyla bir kadın uzak yolculuğa çıkacaksa ve 3 günden fazla yolculuk olacaksa ki seferi mesafesi üstünde diyoruz bunu biz 90 kilometre yani daha uzağa gidecekse yanında bir mahreminin bulunması gerekir buyurulmuş hadis-i şerifte. İşte Hanefiler bunu esas alarak demişler hacca gidecek olan hanım 90 kilometreden daha uzak yerlerden gelecekse yanında bir mahremin olması gerekir. Eğer mahremi yoksa üzerine hac farz olmaz demiş Hanefiler. Hacca gitmesi gerekmez. Çok zengin de olsa, imkanları da bulunsa yanında mahremi denk gelmeyince üzerine hac farz olmaz. Şartlar yerine gelmediği için. Bu da bir kolaylık bir açıdan hanımlar için aslında. Yani bir türlü akrabalarından yakın akrabalarından onu hacca götürecek kimse yok çevresinde diyelim. Ama kadın zengin, mali durumu çok iyi. Hanefi mezhebi üzerine hac farz olmaz diyor. Bu bir kolaylık bir açıdan. Fakat Şafii mezhebi yol güvenliği varsa onu aralarında hacca götürecek, getirecek yol arkadaşları, güvenilir yol arkadaşları varsa hacca gider diyor Şafii mezhebi. Ve diğer mezheplerde bu esneklik var. Yani dolayısıyla burada önemli olan yol güvenliğidir. Bu hanımefendi diğer kafile içindeki yakın akrabaları. Evet, yakın akraba olarak erkek yok ama diyelim ablası var, halası var, teyzesi var veya komşu hanımlardan ya da kafile çok güvenilir. Devletin de kontrolünde olan ciddi bir kafileyle yolculuğuna gitmeyi arz ediyor bilfars bir kimse. Yol arkadaşları güvenilir yani. Olduğu zaman niye gidemesin diyor Şafii'miz. Onların arasında hacca gider ve gelir. Delil olarak da Adi bin Hatim diye sahabelerden birisinin rivayet ettiği bir hadis-i şerife dayanıyor Şafii mezhebi, ki Buhari hadislerindendir. Ama tabi diğer hadis kadar kuvvetli değil, yaygın değil ama yine de Allah Resulü'nden Adi bin Hatim şöyle rivayet ediyor. Adi İslam'a girince Medine'de Peygamber Efendimiz'in yanında bulunduğu sırada bazı şikayetçiler gelmiş. O arada Peygamberimize haksızlığa uğradığını ve bazı haksızlıklar yapıldığını falan ifade edince Allah Resulü Adi'nin de tabi bunu dinlediğini görüyor. Ya Adi diyor, Medine çevresinde henüz güvenliği tam sağlayamadık. Bu gibi olaylar meydana geliyor. Fakat ileride öyle bir zaman gelecek ki güvenli ortamlar olacak. Bir kadın tek başına R kentinden ta 7-800 kilometre, 1000 kilometre uzaktaki bir yere örnek veriyor Peygamberimiz. Tek başına atına veya devesine binerek hacca gelecek, Mekke'ye, Kabe-i Muazzama'yı tavaf edecek ve tekrar Allah'tan başka kimseden korkmadan memleketine dönebilecek diyor Allah'ın Resulü. Yani öyle güvenli ortamlar ileride meydana gelebilecek buyuruyor. Şimdi dolayısıyla Adi bin Hatim diyor ki, bu Hazreti Ömer zamanında diyor, bu Mısır, Suriye, Irak tarafı fethedildikten sonra ben de diyor bu fetihlere katıldım, o bölgelere gittim ileriki yıllarda, Peygamberimizin vefatından yıllar sonra. Ve o bölgelerde gerçekten de bu güvenli ortamların meydana geldiğini ve kadınların gerektiğinde tek başına yolculuk yapabildiklerini gördüm diyor Adi bin Hatim. İşte 10-15 yıl sonra Allah Resulü'nün vefatlarından, 13-15 yıl sonraki dönemlerde bu güvenli ortamların meydana geldiğine şahit oldum diyor. İşte Şafiler bu hadise de dayanarak, önemli olan burada yol güvenliğidir. Bir kadın 90 kilometreden daha uzak yerlere giderken eğer güvenlik içinde, güvenli bir şekilde yolculuk yapabilecekse yapabilir diyorlar. İşte günümüzde haccı bir yana bırakırsak diğer yolculuklara baktığımız zaman, mesela uçakla diyelim bir hanımefendi yolculuk yapıyor. Havaalanında uçağa bindi, öbür havaalanında indi. 2 saatlik yol veya 1 saat uçakta kaldı mesela. Uçağın içi güvenli mi? Güvenli. Hakkı hukuku korunuyor. Dolayısıyla havaalanları da güvenli. İndiği yerde de kendisini karşılayan var veya gideceği yeri biliyor. Servisler var, otobüsü var, onu gideceği yere kadar götüren. Yani bakıyorsunuz, evet gidilen yer belki 500 km, 1000 km, 2000 km. Yeşilköy Havaalanı'ndan uçağa bindi. Almanya'daki havaalanında indi. Orada kocası karşıladı mesela. Veya ağabeyi karşıladı. Veya gideceği yeri biliyor. Güvenli şekilde gideceği yere ulaşabiliyor diyelim. Yani buna benzer günümüzde gerçekten çok güvenli yolculuk yapılan yerler var. İşte hızlı tren mesela diyoruz günümüzde. 200-300 kilometrelik yere bakıyorsunuz. 1-1,5 saate gidiyor mesela. Şimdi Konya'dan Ankara'ya bakıyorsunuz. 1 saat 45 dakika diyor hızlı tren. Dolayısıyla Konya'da bu trene binen bir hanımefendi işte Ankara'da bu trenden iniyor. Ondan sonra kendisini karşılayan biri veya gideceği yeri biliyor. Otobüsler var, servisler var, neyse. Dolayısıyla bu yolculuğun güvensiz olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla hızlı trenin içindeki bir hanımefendinin yolculuğu güvenlidir. Uçaktaki yolculuğu güvenlidir. Ciddi firmalardan, otobüs firmasından bilet alındıysa bir günü aşmamak kaydıyla diyoruz tabii ki. 2-3 günlük otobüs yolculuğu tercih edilmez. Tek başına hanım, hiç tanıdığı yok. Dolayısıyla onu kastetmiyoruz ama bir güne kadar olan 3-5 saatlik, 7 saatlik bir yolculukta bir hanımefendi ciddi firmadan, otobüs firmasından bilet aldıysa hakları korunuyor. Tek başına oturacağı koltuk sistemi bile var günümüzde. Veya 2 kişilik koltukta oturuyorsa yanına hanım yolcu veriliyor. Erkek yolcu oturtulmuyor bildiğimiz gibi. Yani bunu isteme hakkı var hanımefendinin, ki öyle oluyor. Yani dolayısıyla buna benzer haklar korunuyorsa, güvenli yolculuk yapıyorsa, Şafii mezhebinin bu görüşü şu anda Hanefi bölgelerinde de uygulanıyor. Bu ülkemiz içinde veya yurt dışı bir takım uçak yolculuklarında bugün fetva verilse de verilmese de fiili olarak uygulanmaktadır. Şimdi bunu hac ve umreye uyarladığımız zaman gerçekten çok güvenli bir kafile içinde bir hanım, ablası var kafilede, halası var veya teyzesi var, birlikte rahat hareket edebileceği, efendim tavafları yapabileceği hanım grubu var mesela, hanımlar grubu. Ve hanımlar grubunun bazılarında kocaları var yanlarında. Erkeklerden de gerektiğinde olabilir, Allah korusun kaza olur, güneş çarpması olur, bir rahatsızlık durumları olur. Yine de onun gittiği yerde hac ve umre sırasında hakkını hukukunu koruyacak, hastaneye götürecek, getirecek, ilgilenecek ciddi bir organizeye de ihtiyaç olur. İşte bunu da şirket üstleniyor. İşte şirketin de güvenli olması gerekiyor. Gidilecek olan firma eğer bu hanımefendinin hukukunu koruyabilecekse ve bunu üstleniyorsa, zaten karşı taraf Arabistan'da vize vermede bunları dikkate alıyor. İşte 40 yaşın üzerinde olursa diyor, biz kabul ederiz. Genç yaşta 20-25 yaşındakine bir hac mevsiminde yanında onu himaye edecek olan bir yakın akrabası erkek olmadıkça vize vermeyiz gibi bazı zaten kontrollar da yapılıyor. Yani hulasa demek istediğimiz, demek ki çok güvenli bir ortam varsa hac firması içinde, bir hanıma vize çıktıysa diğer hanımların arasında onlarla birlikte hareket ederek hacca veya umreye gitmesi caiz oluyor. Şafii mezhebinde bunun fetvası verilmiş. Şu anda Hanefi bölgelerinde de diğer konularda olduğu gibi bunun uygulanma imkanı var. Hanımefendi tercihini yaparak, ben yanımda yine de erkek olmadığı için Hanefi mezhebine göre amel ediyorum ve hacca gitmiyorum diyebilir, yerine naip de gönderebilir. Yani kendi yerine başka birini hacca da gönderebilir. Buna da kapı açık duruyor, görünüyor. Yine iddetli olmaması denmiş. Yani hemen boşanmış olan bir hanım 10 gün sonra hacca gidecek mesela. İşte iddet içinde olduğundan dolayı böyle bir o yıl hac hakkını kullanmaması isteniyor. Bildiğimiz gibi boşanmada 3 ay kadar hanımın iddet süresi oluyor. Kocası vefat ettiyse 4 ay 10 gün beklemesi gerekiyor. İşte o süreye rastladıysa o yıl haccı tercih etmemesi isteniyor. Şimdi bildiğimiz gibi haccın tabii yurt dışından gidenler bakımından ihrama girilen yerler var. Süreç oradan başlıyor. Bu ihrama girilen yerler de genelde şunlar oluyor. Zülhuleyfe var, Cuhfe denilen yer var, Zat-ı Irk denilen yer, Karun Menazil, bir de Yelemlem olmak üzere 5 tane gelinen bölgelere göre ihrama girme yerleri var. Bu afakiler dediğimiz uzaktan gelenler için. Dolayısıyla mesela Zülhuleyfe Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye gitmek için hareket edince Zülhuleyfe denilen bir yer var. 7-8 kilometre Medine'nin dışında. En geç orada ihrama girme gerekiyor. Veya Medine havaalanında da tabii ihrama girip Mekke-i Mükerreme'ye gidilebilir. Tabii 450 kilometre kadar bir mesafe var bildiğimiz Mekke ile Medine arasında. Çok en uzak mesafede burası olması lazım. Mesela Cuhfe denilen yer var. 187 kilometre kabul edilen bir giriş yeri. Irak tarafından gelenler için Zat-ı Irk giriş kapısı var, 94 kilometre. Kanül Menazil var Necid tarafından, bu Yemen tarafından gelenlerin 96 kilometre Mekke'ye uzaklığı olan bir yerde ihrama giriyorlar. Yelemlem denilen yine Yemen tarafından gelen yoldaki giriş en yakın yer, 54 kilometre falan Mekke'ye. Yani dolayısıyla 150 kilometre ile demek ki 54 kilometre arasında elips şeklinde mikat mahalli koruma altında sayılıyor. Yani oraya hac için veya umre için gidenlerin dışarıdan girerlerken en son buralarda ihrama girmeleri gerekiyor. Bundan önce ihrama girilir mi? Hanefi mezhebi girilir diyor. Mesela İstanbul Havaalanı'nda ihrama gireceksiniz. Aslında böyle mecburiyet yok. Nerede gelir? Uçakta. Dolayısıyla mikatın hizasına nerede geliniyor? Diyelim Suriye üzerinde Şam hizasını geçildiği zaman, Cuhfe denilen hizasına gelindiği yer hatırlatılıyor zaten uçaklarda. En geç orada uçağın içinde de olsa ihrama girmek gerekiyor. Ciddiye inmeden. Yani Cidde havaalanına inmeden uçağın içinde ihrama girmek gerekiyor. Eğer İstanbul havaalanında girilmediyse. İstanbul havaalanında girilirse Hanefilere göre geçerli oluyor. İhram, iki rekat ihram namazını kılarak, niyet ederek, telbiye getirerek bir kimse hatta evinde bile ihrama girse, süreci başlatsa olur diyor Hanefi mezhebi. Fakat Şafiilerde asıl mikat sınırına gelmeli ki süreç başlamış olsun. Oraya gelmeden girilecek ihram ihram sayılmaz diyor Şafii mezhebi. Muhakkak o mikat mahallinde telbiye getirip niyet ederek orada süreci başlatma gerekir. Aynen namaz vaktinde olduğu gibi. Yani haccın vakti de yer olarak mikat denilen o yerde başlıyor. Oraya gelmeden daha önceki ihram geçerli olmaz anlamında, ihrama girme geçerli olmaz anlamında diğer mezheplerde kabul edilen bir esas var. Yani bu yüzden Hanefilerin ki kolaylık açısından daha öncesinde uçağın içinde gerçekten soyunmak, ihrama bürünmek falan kolay olmuyor. İşte perdeli bir bölüm var. Orada millet sıraya giriyorlar ihrama girmek için. İhram bezlerini örtünüyorlar falan. Kolay olmuyor tabii ki. Hanımlar için kolay tabii ki. Hanımlar normal elbiseleriyle hemen niyet ederek telbiye getirmek, abdesti varsa hemen ihram namazını kılmak, oturduğu yerde de uçakta olabilir. Bu kolay ama erkekler için kolay değil. Tamamen üzerine hiçbir şey bırakmadan iki peştemal örtünecek, bildiğimiz ihram bezlerini örtünecek erkek. Bu kolay olmuyor tabii uçakta. Onun için erken ihrama girmek kolaylıklar meydana getirebiliyor. Onun için genelde İstanbul Havalimanı'nda, Yeşilköy Havaalanı'nda veya Ankara nereden hareket ediliyorsa ihrama girmek de Hanefi mezhebinde geçerli oluyor. Efendim inşallah Cenab-ı Hak bu gibi haç ibadetlerini, yapılan umreleri kabul eylesin. Kendi rızasına uygun şekilde yapmayı da nasip eylesin diyelim haç hazırlığında olan kardeşlerimiz için. Burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.